Ayrım 15, sayfa 193. 5. kısım. Çaldı, çok çaldı ve beklenmedik bir zamanda yakalandı Mustafa. Kısa zamanda tabanlarına, kollarına, çeşitli organlarına amansızca sinen, sindirilen falaka sızıları, tokat, yumruk, tekme acıları, korkuların bilinmedik, tadılmadık aşağılatıcı yanları, yılgınlıklar, karamsarlıklar, yeni tipte umutsuzluklar, her değerden kopma, her değeri yatsıma duyguları, yeni bir kente gelmiş, yeni bir eve taşınmış bir kiracı şaşkınlığıyla yüreğine alışmaya çabalıyorlardı. Yorgunluğu, uykusuzluğu, pişmanlığı sığmıyordu büzülmüş bedenine. Kararsız, ürkek, serçe örneği, hangi dalda duracağı bellisiz, acemi yeni duygular, binbir umutsuzluk ve utanma doğurarak çalkanıyordu yüreğinde. Bir haftalık dayak, açlık, korku, utanç uyandıran tehditler, son onur kalelerini, umut duraklarını da bir bir temelinden sarsmış, çoluğunu da yıkmıştı. Copla pantolonunun üstünden kıçını zorlamışlardı. Sonra sıyırmışlardı pantolonunu. Bu kez copu çıplak kıçında denemişler, bununla da yetinmeyip söylemezsen seni ittireceğiz demişlerdi. Ve bu işi yapacak birini de göstermişlerdi. Ağlayarak yalvarmıştı. Yalanlar döktürmüştü. Her çırpınışı onu biraz daha bataklığa gömmüştü. 40-50 değnekten sonra adamın tabanı keçeleşir, adam acı duymaz diyenlere sövüyordu içinden. Bu cehennem fırtınasından kurtulayım da ne olursa olsun diyerek 9 iş daha kabullenmek zorunda kalmıştı. Yoktu başka çaresi. Verdiği işlerin yalnızca 3'ünün gerçek nedeni kendisiydi. Diğerlerini kimler yaptı, nasıl yaptı bilmiyordu. Polis amcaları da bilmiyorlardı. Anladığına göre kimin neyi yaptığını da önemsemiyorlardı üstelik. Musa'nın anlattıklarını anımsıyordu ansızın. Kimdi bilmem ne sokaktaki bilmem ne mağazasını, bilmem kimin evini soyan? Kimsenin umurunda bile değildi şunun ya da bunun olması. Onlarca önemli olan suçlusu henüz bulunmamış işlere birer suçlu bulmaktı. Kimdir bu suçlular? Belli değildir. Nasılsa ellerine, falakaya ve cereyana dayanıksız biri düşecektir. Ayakları bereketli falaka değnekleri altında büyüyecektir, bedeni küçülecektir, onurları iyice kırılacaktır, başlayacaktır feryadı figana ve yalvarmaların, yeterlerin ardından başlayacaktır konuşmaya. Evet, durun, yeter, ilk adımdır. Köşedeki bucaktaki bilmem hangi sayfadaki falanların filanların cümlesine evet. Dikiş nakış makinesine, ütüye evet, radyoya televizyona evet, topyekün suçlara evet. Hayır diyecek gücü kalmamıştır artık. Üflesen uçacak hafifliğe ulaşmıştır. Evet devri başlamıştır. Evet öyle tamam. İşte o cerrahim defterinde karşılığı boş duran işlerin sahipleri, bu dayanıksızlardan, evet abicilerden birileri. Biri olacaktır. Daktilo yazacaktır sonra. Evet oğlu evetçilerin ifadelerini. Tak tak adı soyadı, tık tık babası anası. Ya çaldıkları nerededir? Musa'nın dediği gibi tak tak tık tık. Bilmediği bilmem kimlere falan filan satılmıştır. Parasını da yemiştir. Nokta yemiştir. Mustafa kendisine daha önce tarif edilen köşesi bucağı tek tek belirtilmiş bir sokağı acı deneylerle, fakat pek de yabancılık duymadan geçen bir yolcu gibidir. Yaşadığı şeyler çeşitli zamanlarda, çeşitli yerlerde anlatılanların gerçekleşmesidir. Polisi ancak kendi deneyleriyle, gerçek yüzleriyle, gerçek yerlerine koyabiliyor. Utanma duyuyordu, her şeye cevap bulamayan bulanık kafasında hırsızlığın ilk adımının vesilesi, o güzel fakat hain abla ve yeniden hırsızlığa dönmesinin vesilesi olan Doktor T beliriyordu gözlerinin önünde. Bir dişi çıkartırken duyulan o iç gıcıklayan kemik çatırtısını duyuyordu içinde, derinlerinde. Çatırtının tedirginliğini, sarsıntısını duyuyordu. Asıl suçlular hakkını vermeyen, emeğinin hırsızı o hain ablanın ve namus düşmanı Doktor T'nin kişiliğinde belirginleşiyordu. Kalfa, Nahide abla, dişlerinin yapılması karşılığında kendilerini veren o kadınlar, her şeyi bildiği halde bilmezlikten gelen, susarak ahlaksızlığa ortak olan Doktor T.M. Hanım, anahtar deliğinden gözlendiğini sezen ve susan T.M. Hanım, haksız bir suçlama karşısında doğruyu araştırmadan yargıya varan dayısı ve Ozan amca, çizgileri tam açıklık kazanmamış, arayış içindeki sisli sezgiler, nefretler ve kırıklıklar, bazı harfleri bulunmuş, bazıları bulunmamış bilmece kelimelerine benzeyen duygular, o güzel abla, Doktor T ve Mustafa'nın kendi deneylerinde yer alan benzer ablalar, abiler, beyler, karşılığı ödenmemiş emeklerin hırsızları, onlar kendisini bu yola iten gerçek suçlular değil miydiler? Onlardan kim hesap soracaktı? Onlar gibilerin ayakları da günün birinde büyür müydü acaba? Belki de hiç büyümeyeceklerdi. İkinci şube nezaretinde karşılaştığı dayaktan geçirilmiş genç bir adam, hırs ve inançla küçük dayısını anımsatan davranışlarla bir yığın şey anlatmıştı Mustafa'ya. "Sen bu berbat düzenin kurbanısın garip kardeşim," demişti. Kardeşim derken nedenli içten ve yakındı. "Faşistler, sınıf düşmanları, egemen güçler," demişti. Onu dayısına benzeten şeyler vardı, bulamıyordu Mustafa. Birbirlerine benzeyen babalar, oğullar, kardeşler. Bir diğerlerini nasıl anımsatırlarsa öyleydi o genç adamla dayısı. Kimdi o genç adamın anlattıkları? Her şeyi yapan eden, ekmeğin beyazını, meyvenin iyisini, giysilerin, evlerin, otomobillerin en güzellerini kullanan, fabrikaların, büyük toprakların, bankaların, emperyalist, halkın mücadelesi, sınıf, ezilen mazlum millet, yorgunluğu, bıkkınlığı sözleri. Sert bir toprağı süren zayıf bir kara saban gibi yüzeyde ince bir iz bırakarak geçiyordu aklından. Yetmiyordu, yetemiyordu o genç ve sabırlı adamın coşku ve öfkeyle anlattıklarına. "Suçun ne abi?" "Suçum halkımı sevmek. Bir bilmece karmaşıklığıyla bilincine yazılıyordu suçum halkımı sevmek. Suçum çin çin ne olmak sözcükleri belirsiz. Harfleri eksik, bulanık bir anı oluyor o genç adam. Rüzgar bıraktığı izleri dağıtıyor. Emniyet sarayının alt katındaki büyük nezarettedir, yorgundur, uyumaya çabalıyor bir gazetenin üzerinde. Uyuyamıyor. Çürük, sallanan ağrılar içinde pis kokan bir diş gibidir Mustafa. Annesi, babası, dayısı birbirinden kopuk, bağıntısız, damla damla düşüyorlar aklına. Nesime düşüyor, beyaz bir papatya gibi parıldıyor karanlığında. Ve çatırdıyor diş, sarsılarak uyanıyor. Kalabalıktır nezaret, gecedir. Ter, küf ve ağız kokusu, kan, mavi sigara dumanı ve bir sis bulutu gibi kaplamış her yanı. Tanıdık bir yüz arıyor hepsi de birbirine benzeyen yüzler arasında. Hem yakın hem de yabancı geliyorlar, gürültülü konuşmalar. Az ötesinde sanki dünyayla bağlarını kopartmış bir grup aralarında konuşuyorlar. Biri anlatıyor el kol hareketleriyle. Küçük dayısını, halkını seven o genç adamı ne benzetiyorsa, anlatıcı adamı da Musa'ya o benzetiyor. Açıklaması olanaksız bir şeydir sanki bu durum. İlgiyle dinliyorlar adamı. Bugüne dek çok anlatıcı görmüştür Mustafa ve hepsine de imrenme duymuştur. Uzun uzun anlatan ve dinleten biri olmak istiyor. Usulca sokuluyor onlara, kulak veriyor. "Ben üçüncü koğuştaydım o günler. Af şayiaları kesinlik kazanıyordu artık. Ankara cezaevi umutla, heyecanla af gününü bekliyordu. Fakat son gelen haberler üzücüydü. Bazı suçlar, özellikle yüz kızartıcı suçlar af dışı bırakılıyordu. Asri cezaevinden bazı arkadaşlardan pusulalar alıyorduk. Kibrit kutusuna koyup atıyorlardı bize. Biz af dışı kalıyoruz, grev yapalım diyorlardı. Greve gidelim diyorlardı. Benim aklıma da yatıyordu bu grev dalgası. Öyle ya, bu aftan yararlanamazsak ölelim daha iyiydi. Yatmakla bitmezdi ki cezamız. Bu fikri güvendiğimiz bazı sağlam arkadaşlara açtık. Kendi aramızda konuştuk ve kesin karara varıldı, greve gidecektik. Grevi şu arkadaşlarla planladık. Üçüncü koğuştan İde ve kardeşi İsmet Demiroğlu. Bu arkadaş öldü. Birinci koğuştan F.Ö., ikinci koğuştan N.S. Bu arkadaşlarla bazı günler bir araya geliyor ve nasıl, ne şekil yaparsak grevin etkili olabileceğini tartışıyorduk. Ben Asri'deki arkadaşları düşünüyordum. Öyle ya, Asri'de milyonlarca lira değerinde makineler vardı ve mahkum arkadaşlarımız o makinelerin başındaydı. En etkili darbe orada olabilirdi. Konuşmaların, tartışmaların sonunda şu şekil bir karar aldık. İkinci kısımdaki arkadaşlarla konuşacaktık. Çarşamba günü ikinci kısımdaki arkadaşların görüş günüydü. Arkadaşlar görüşçülerine perşembe günü bizim kısma serbest görüş olduğunu, tanıdıkları yakınlarımıza bu haberi iletmelerini, perşembeye herkesin görüşünün olabildiğince çok gelmesini isteyeceklerdi. Bir kısım arkadaşlar da afla ilgili bezler, pankartlar yazacaktı. Perşembe günü birinci kısmın normal görüş günüydü, serbest görüş yoktu. Maksadımız serbest görüş söylentisi yayarak cezaevinin önünü mahkum aileleriyle doldurmaktı. Biz de perşembe sabahları ekmekleri almayacaktık ve iki kısım birden açlık grevine gidecektik. Görüşe çıkmayacaktık ve haliyle görüşe gelenler tedirgin olacaklardı. Çarşambadan ikinci kısımla görüşe çıkan arkadaşlar, bilinçli görüşçülere tembih etmiş olduklarından, o arkadaşlar daha önce hazırladıkları afla ilgili pankartları, bezleri açacaklar ve mahkum ailelerini etkileyecek konuşmalar yapacaklardı. Ve sonra cezaevi önünden Dikim Evi, Cebeci, İncesu, Kızılay yoluyla meclise kadar yürünecekti. Bu mahkum ailelerine yolda katılacak meraklıları da hesaplamış ve iyi bir etki yapabileceğine inanmıştık. 17 Ocak 1966 tarihinde Adalet Bakanlığı radyodan affın kapsamını açıklamıştı. Buna göre hırsızlık, gasp, esrar, zimmet, irtikap, rüşvet, idamlıklar ve daha birçok suçun affa layık görülmediği biliniyordu. Af çelişkilerle doluydu. Mesela bir insanı öldürür parasını alırsan bu affa giriyordu da öldürmeden alırsan bu affa girmiyordu. O akşam tüm koğuş arkadaşlarımız H.D. aleyhine konuşmalar yapıyor, hakaretler savuruyorlardı. Ve hepsi de greve hazır heyecan dolu bir ruh haline girmişlerdi. A.K. adında bir gardiyan vardı. Sabah erkenden beni uyandırdı. Elinde bir akşam gazetesi vardı. Ben gazeteye aboneydim. Ancak bir gün önce bu gazeteye cezaevine sokulmadığından kuşkulanmıştım. Sakıncalı bir haber olmalıydı. AK'den bu gazeteyi getirmesini istemiştim. O da 18 Ocak sabahı saat 7.30'da beni uyandırarak gazeteyi vermişti. Gazete Bursa ve İstanbul cezaevlerinin sınırlı af nedeniyle greve gittiklerini yazıyordu. Beklediğim işte buydu. Hızla giyindim. İsmet Demiroğlu ve N.A. ile kısa bir konuşmadan sonra birinci koğuşa gittim. Orada C lakabıyla anılan N.E. vardı. Cezaevinin esrarını o dağıtıyordu. Onu uyandırdım. Uzun bir zamandır C'ye bu konuda işlem yapılmış fakat olumlu bir cevabını alamamıştım. C'nin suçu cinayetti. A'nın abisi Y'yi öldürmüştü. Sevinen bir delikanlıydı. Fakat aftan yararlandığı için ben bu işte yokum diyordu. Gazeteyi okudum ona ve dedim ki abi bu dava tüm arkadaşların binlerce insanın davasıdır. Seni yanımızda görmek istiyoruz. Bak gurbet çocukları burada kendi memleketimizde delikanlının olmadığını söylüyorlar. Burada da İstanbul ve Bursa'daki gibi ses duyurulamayacağından bahsediyorlar. Bu bize yapılan bir hakarettir. Bugün bu işe mutlaka kararlıyız. Seni yanımızda ve başımızda görmek istiyoruz. Kesin cevabını almaya geldim. Amacımız isyan değil, firar değil. Sırf sesimiz duyulsun. Burası başkent. Burada olursa her yerde olur. Ve belki de insafa gelir başımızdaki yöneticiler. Sen çıkacaksın abi, tamam. Bizi burada bırakıp gitme sana yakışır mı? Karar yine de senin abi dedim. Kısa bir an düşünmeye daldı. C'nin bize katılması cezaevinin çoğunun bize katılması demekti. Hareketimizi tasvip etmesi açısından da çok önemliydi. Peki dedi, git arkadaşlara söyle bugün greve başlayalım. Sevinçle kalktım yerimden. Üçüncü koğuşa hızla girmem arkadaşları meraka düşürmüştü. Üçüncü koğuşun ekip başı KK'ydı. İdarenin ispiyonuydu. Pis bir adamdı. Kaldır lan milleti dedim. Sen de aşağı falan inersen gerekli cezayı görürsün dedim. Ve İsmet Demiroğlu ile N.A.'ya haydin kardeşler bugün başlıyoruz greve dedim. Birinci koğuşun bahçede toplanalım dedim. Koğuş sevinçle aceleyle hazırlanıyordu. Heyecanlıydık. Başımıza gelecek acıları aklımıza bile getirmiyorduk. Birinci koğuşun bahçesinde toplandık. Bu ara müdür KG, baş gardiyan H.A. yanlarında diğer gardiyanlar olduğu halde birinci kısmın giriş yerinde göründüler. Sessiz ve kuşkuluydular. Mahkumların birinci koğuşun bahçesine toplanmış olmaları, yüzlerindeki acayip ifade, suskunlukları belli ki bir şeyler olduğundan kuşkulandırmıştı onları. Birileri tarafından uyandırılmış olmaları da mümkündü. Çok ispiyon vardı mahkumun içinde. Sessizce geçtiler. İkinin bahçesinden üçe kadar gittiler ve döndüler. Birinci koğuşun tam kapısının önünde C, F, İsmet Demiroğlu, İD, N.A. ve ben duruyorduk. Müdür ve baş gardiyan yanımıza durdu. Ne o dedi, bir durum mu var? Hep birden konuşmaya başladık. Müdür KG birimizin konuşmasını istemesi üzerine C ortaya çıktı. Affın adil olmadığını, mahkumu mahkuma hasım ettiğini, bu nedenle açlık grevi yapacağımızı söyledi. Müdür 1953 senesinden bu yana kendisini yönettiği bu cezaevinde böyle bir şey olmadığını ve buna müsaade etmeyeceğini ve dağılmamızı böyle bir şeye teşebbüs edenleri bildiğini ve onlara gereken cezayı vereceğini söyledi. Müsaade isteyerek hiç değilse basına sesimizi duyurmasını ve aramızda toplayacağımız parayla gazetelere ve ilgililere bir tel çekmemize müsaade etmesini söyledim. Sen dedi, sakin fakat kızgın bir sesle. Zaten bu işleri karıştıran hep sensin. Kesin olarak biliyorum dedi. Hiçbir şeye müsaade etmiyorum. Yapın da görelim dedi ve gittiler. Mahkumda kıpırtılar oluyordu. Maneviyat bozulmak üzereydi. Anladım ki çözülme başlıyordu. Tam bu sırada da çay ocağının birinci kısmı açılan kapının oradan da gardiyan ÖT nezaretinde meydancılar tayın çuvallarıyla içeri giriyorlardı. Ben, F ve birkaç arkadaş kapıya fırladık. Götürün ekmekleri almıyoruz dedim. Sonra o kapıya yemek masasını, sıraları, oturakları, diğer koğuşların masalarını yığmaya başladık. Böylece hareketimiz istenilen biçimin dışında başlamıştı. Pankartlar yatak çarşaflarına ayakkabı boyasıyla yazıldı ve cezaevi çatısında bulunan gardiyan kulesine asıldı. Adil bir af istiyorduk. CF ve ben çatıya çıkarak öbür kısımları da durumdan haberdar ettik. Hareket başlamıştı. İkinci kısımda başta dördün bebeleri olmak üzere diğer koğuşlardan bazıları da greve katıldılar. Birinci koğuşun bahçesindeki ağaca çıktım ve asli cezaevine amacımızın bir olduğunu, afta eşitlik olmaması nedeniyle grevde olduğumuzu, bize katılmaları gerektiğini, esasen kendilerinin daha uygun yerde olduklarını bağırarak anlattım. Açığın mahkumları yemekhanenin önünde toplanmışlar, sessizce bakıyorlardı. Hiçbiri olumlu veya olumsuz cevap vermiyorlardı. Ağaçtan indim, bizim bahçede toplanan mahkumlar hep bir ağızdan ''Af, af!'' diye bağırıyorlardı. Heyecan sarmıştı herkesi. Bir süre sonra çay ocağına açılan kapının öbür ucunda cezaevi infaz savcısı SM göründü. Ve o soğuk tavrıyla grevin hemen durdurulmasını, aksi halde jandarmaya ateş emri vereceğini söyledi. Bu savcı mahkumlarca mahkum düşmanı olarak bilinirdi. Biz de savcıya ya Ankara Valisi'ni veya Adalet Bakanlığı'ndan yetkili bir müfettiş gelmeden açlık grevine ve pasif direnmeye devam edeceğimizi, bu basit hareketimiz karşısında bize ateş edilemeyeceğini söyledik. Kendisinin tam yetkili olduğunu söyleyen Topal Savcı SM hareketi durdurmamız için 5 dakika süre tanıdı ve tabldotun oraya indi. Bizler açlık grevinden vazgeçmedik. Hatta SM'nin tehditleri mahkumu tahrik bile etmişti. Daha anlayışlı davransa kan akmayabilirdi, ölü ve yaralı vermeyebilirdik. Müdür KG basına tel çekmemize izin verseydi hareket böyle olmazdı. Fakat bu adamlardan anlayış beklemek yanlış olur. Birçoğumuz avaz avaz suç ayrımı yapılarak verilen affı istemiyoruz, valiyi istiyoruz. Kahrolsun SM diyorduk. Çatılara çıkmıştı bir kısmımız. Bir süre sonra cezaevinin kulelerinden silahlar patlamaya başladı. Şaşırmıştık, böyle bir şey beklemiyorduk. Ateş edilecek ne yapmıştık? Silahlar patlıyordu. Anladım ki onların gözünde bizim insan olarak hiç değerimiz yoktur. Sübyandan bir çocuğun yaralandığını duyduk az sonra. Mahkum kin ve nefretle dolmuştu, iyice tahrik olmuştu. Artık cezaymış, ölümmüş önemli değildi. Bağırıyorduk, adaletsizliğe aykırıyorduk. Ateş altındaydık, arkadaşlarımız vuruluyordu. Vurulan arkadaşları barikadın aralığından veriyorduk. Ve çatıdaki arkadaşlara inmelerini söyledik, çatılardan indiler. Çatılarda kimse kalmamıştı. Fakat ateş sürüyordu. Bir zaman sonra bizim kurduğumuz barikatların aralıklarından mavzer namlularını gördük. Kaçışma başladı. Üst üste patlamalar oldu. Arkadaşlarımızdan Hamdi Çeker'in ah diyerek betona yıkıldığını gördük. Hemen ardından tahliyesine 17 gün kalan Osmanlı'ndaki bir arkadaş da feryatla yere yıkıldı. Hamdi Çeker tam kafasından, Osman da sırtından vurulmuş ve hemen ölmüşlerdi. Bu arada ikinci kısımda 6. koğuşun bahçesinde ve 7. koğuşun tam içinde vurulan arkadaşlar olmuştu. Buraları 10. koğuşun üstündeki kuleden ateş ediliyordu. Ölenler, yaralananlar, aralıksız süren ateş, korku ve panik yaratmıştı. Maneviyat sıfıra inmişti mahkumda, savunmasızdık. Kurduğumuz barikat jandarmalar tarafından yıkılmıştı. Bahçeye giren jandarmalar gelişi güzel ateşe devam ediyorlardı. Panik içinde koğuşlara, ranzaların altına sığınmıştık. Bahçede jandarmadan başka kimse yoktu. Mahkumla jandarmayı karşı karşıya bırakmışlardı. Kimdi onlar ve ateş ettikleri biz mahkumlar kimlerdik? Elbiselerini çıkarsalar aynı olmayacak mıydık? Ne farkımız vardı ki? İçimizde askerliğini jandarma olarak yapan arkadaşlarımız vardı. Bir süre sonra ateş kesildi. İkinci koğuşun bahçesinde cezaevleri genel müdürü KY'yi gördük. İkinci koğuş pencerelerine çıktık. Bizlere hitaben bir konuşma yaptı. Koğuş kapılarını açmamızı ve dışarı çıkmamızı söyledi. Aksi halde zorla çıkarılacağımızı, gerekirse içeriye sis ve göz yaşartıcı bomba attıracağını, iyilikle çıkılırsa kanuni yollar dışına çıkılmayacağını ve hiçbirimizin ezilmeyeceğini yeminlerle söylemesi üzerine koğuş kapısını açacağımızı söyledik. 5 dakika sonra ikinci koğuşun duvarı dibinde sıralanmıştık. Kaye, arkadaşlar dedi, geçmiş olsun. İçinizde olan birkaç kişinin kışkırtmasıyla bakın 4-5 arkadaşımız öldü. Bu da gösteriyor ki hükümetle başa çıkılmaz. Hükümete kafa tutan herkes ezilir. Ben sizleri kışkırtanları da iyi biliyorum ve onlar gereken cezayı göreceklerdir. Haydin geçmiş olsun dedi ve gitti. Biz dağıldık, perişandık. Kimler öldü, kimler yaralandı bilmiyorduk tam. Gardiyanlar isimleri okunanlar ifadeye dediler ve okumaya başladılar. Benim de adım okunmuştu, bahçeye çıktım. Tam ocağa ve ceza münferidine inen kapının bu tarafında halen yatan iki ölüyü ve kanlarının pıhtılaşmış olduğunu gördüm. Hamdi Çoker'in beyni parçalanmıştı. Daha bu sabah vardı Hamdi, üşüyordu, şimdi ise yoktu. Cezaevi müdürü KG, zafer kazanmış bir komutan edasıyla, ''Gördün mü yaptığınızı?'' dedi. ''Ben de bunların sorumlusu sizsiniz.'' dedim. ''Peki götürün.'' dedi. Bu ara gözüm baş gardiyan HZ'ye ilişti, ağlıyordu. Çay ocağının o aradan ceza münferidine girene kadar 10-15 tüfek dipçiği yedim. O ara tamamen jandarma doluydu. Açık olan ceza münferidinin kapısından yıkılmadan geçen ucuz atlatıyordu darbeleri. Yıkılan yerde tekmeleniyor, dipçikleniyordu. Jandarmanın tahrik edildiği belliydi. Ben içeriye girdikten hemen sonra F, C, İsmet, kardeşi İ, N ve 31 arkadaş aynı dipçikler altından geçerek ceza münferidine dolduk. 4 odadan oluşan ceza münferidi dolmuştu. 8'er 9'ar kişi bir odadaydık. 3 metre eninde, 3 metre boyunda ancaydı büyüklüğü. Üstlerimiz aranmış, hiçbir şey bulunmamıştı. Sigaralarımız falan hep alınmıştı. Bir süre suskun, tedirgin bekleştik. Sonra basın mensupları ve basın savcısı münferide geldi. Hepimizi münferidin holine çıkardılar. Bir iki resim çektiler, sonra geçmiş olsun diyerek gittiler. Bizi odalarımıza doldurdular yine, kapılarımızı kapadılar. Akşamleyin bizi idareye çağırdılar. Birkaç savcı yardımcısı ifadelerimizi aldı. İfadesi alınan üst kat gardiyan koğuşuna çıkartılıyor, saçı bıyığı kesiliyor ve tekrar ceza münferidine götürülüyordu. Akşam geç saatlerde ifadeler tamamlanmış ve hepimiz münferide getirilmiştik. Cezaevleri genel müdürünün verdiği sözü tutacağından kuşkuluyduk. Yıllar bize yöneticilerin sözlerini çoğunlukla tutmadıklarını göstermişti. Güvenemiyorduk onlara. O zaman aramızda şöyle bir anlaşmaya vardık. Şayet gardiyanlar bizi dövmeye, ezmeye gelirlerse ilk açılan kapıdan çıkacak, arkadaşlar diğerlerinin de üzerlerini açacaktı. Münferid'in oda kapıları dışarıdan bir kol demiriyle örtüldüğü için kolu kaldırmak kapının açılmasına yeterliydi. Beklenen gardiyanlar gelmekte gecikmediler. Birinci münferid'in kapısını açmışlar ve orada bulunan arkadaşlara değneklerle girişmişlerdi bile. Bir feryat, bir bağırış tüyleri ürperterek her yanı kaplamıştı. Bu arada birinci münferitte bulunan İsmet Demiroğlu yediği değneklere rağmen bizim bulunduğumuz ikinci münferidin kapısına kadar gelmişti. Tam kapının kolunu kaldırmış ve kafasına vurulan bir darbeyle oraya yıkılmıştı. Ama biz de dışarıya fırlamıştık. Bir kısmımız öbür kapıların kol demirlerini açtık. Baş gardiyan H.A. başta olmak üzere gardiyanlar korkuyla kaçmışlardı. Bir iki değnek ve baş gardiyanlardan K.K.'yı ele geçirmiştik. K.K. bir serçe gibi ürkekti, çırpınıyordu ve ağlıyordu. Arkadaşlardan N.A. elimizde rehin olan bu baş gardiyan K.K.'yı öldürelim diyordu. Çünkü onların başına vurdukları İsmet ölü gibi yatıyordu. Bu durum arkadaşları çok tahrik etmişti. Kısa bir tartışmadan sonra K.K.'yı rehin olarak alıkoymaya ve ezilmeyeceğimize dair sağlam söz alınca serbest bırakmaya karar verdik. Gardiyanlar kaçarken münferit kapısını kapatmışlardı. K.K.'nın içeride kaldığını anlayınca müdür K.G. ile kapıya gelmişlerdi. KK'nın salıverilmesini rica ediyorlardı bu sefer. KK da yalvarıyordu, çoluk çocuğuna bağışlanmasını istiyordu. Ve bizlere elinden gelen insanlığı yapacağına dair yeminler ediyordu. Topal savcıya ve müdüre ağız dolusu sövüyor, onların masa başında ve tehlikeden uzakta, kendilerinin ise onlar tarafından maşa olarak tehlikeye atıldıklarını söylüyordu. Can korkusuyla ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırmış söyleniyordu. Bundan sonra hiçbir mahkumun canını yakmayacağına, çocukları üzerine yeminler ediyordu. Kapıdan da müdür KG'nin sesi geliyordu. ''Çocuklar, baş gardiyan K'yı bırakın, hiçbirinize eziyet edilmeyecek, dayak atılmayacak, söz veriyorum.'' diyordu. Ona inanmamız imkansızdı. Daha önce de koğuştan kendi isteğimizle çıkarsak bir şey yapmayacaklarına söz vermişlerdi. Fakat tutmamışlardı sözlerini, hatırlattık bunu. ''Bu sefer söz.'' diyordu. ''KK'yı öldürmek istemediğimize göre ne yapacaktık?'' Müdür KG'ye çocuklarının ve Türk bayrağının üzerine yemin etmesini istedik. Ne bilelim, bayrağı ve çocuklarına değer verdiğini, kutsal saydığını sanıyorduk. Sakat bir çocuğu vardı müdürün. Teklifimiz üzerine müdür KG aynen şöyle dedi. Hiçbirinize işkence veya dayak atılmayacağına, çocuklarımın ölüsü üzerine ve Türk bayrağının bana hayırlı olmamasına ve insanlığımın üzerine yemin ediyorum. Sizin de gardiyanı bırakın ve münfetlerinize çekilin. Bu yeminli konuşmadan sonra inandık. Peki dedik ve baş gardiyan KK'yı serbest bıraktı. Sonra münferitlerimize çekildik. İsmet Demiroğlu kendine gelmişti fakat iyi değildi durumu. Sigara, ekmek ve yatak vermediler. Soğuk müthişti. Münferitlerde tahta ranza falan da yoktu. Islak beton üstündeydik. Duvarlar rutubetliydi. Gece zifiri karanlıktı. Münferitlerin lambası ve penceresi yoktu. Üşüyorduk, yatamıyorduk. Uykuya dayanamayıp kim yatarsa hemen bir kişi daha onun yanına yatıyor. Sonra öbürlerimiz onların üzerine yorgan gibi yatıyorduk. Durumumuz çok güçlü, gülünçtü ve acıydı. Bu şekilde sabahın altısını yaptık. Sabahın altısında C'yi, N'a'yı ve İ'd'yi ve birkaç arkadaşı Sinop'a, İsmet Demiroğlu, C.U. ve birçok arkadaşımız Kırşehir'e sürüldüler. Beni ve mahkemeleri henüz süren arkadaşları bir yere göndermediler. Kafasına vurulan İsmet Demiroğlu 1971 yılına kadar sakat hasta yaşadı. Ve nihayet kafatasının çatlak ve iltihaplarının dağılmış olması nedeniyle yaşama umudu kalmadığı için verilen bir raporla 6 aylık hava değişimi olarak geçici tahliye edildi. Ancak hür dünyadan hevesini alamadan, hava değişimi bitmeden vefat etti. 15. ayrımın sonu, sayfa 208.